Ayrım 13.
Sayfa 151. Bu vizyonlar o kadar haklıydı ki, kendimi kaybettiğimin belki saniyesinde sıçrayarak uyandığım zaman onun üstüme eğilmiş vücudunun adeta yeni çekilip kaybolduğunu görüyor, yaşlarla ıslanmış yüzümde nefesinin sıcaklığını duyuyordum. Fakat pek az sonra yine düşüncelerin vücutsuz ve renksiz aleminden rüyanın zengin imkan ve hayal dünyalarına düşüyordum ve bu böyle devam edip gidiyordu. Ertesi sabah yatağımda yine her zamanki gibi bedbaht ve ümitsiz uyandığımı söylemeye hacet yok. Fakat bir ateş gecesinin çılgınlığı içinde verilmiş olsa da karar karardır. Bir ümidim olmamakla beraber giyinip sokağa çıktım. Niyetim Selim Bey'i aramaktı. Şayet şehre inmişse ne yapacağımı sonradan düşünecektim. Fakat çok geçmeden onu çarşı içinde bir avukat yazıhanesinde buldum. Yanında fakir kıyafetli birkaç Girit muhaciri vardı. Doktor bunlara civar köylerden birinde verilecek arazi için vekaletname yapıyor. Büyük bir heyecan ve hiddete delalet eden jestlerle mütemadiyen Rumca konuşuyordu. Selim Bey'in fena bir zamanına rastlıyordum. Kapıdan girerken kasten toparladım. Bastonuma dayanarak oturduğum zaman ayağıma gayri tabi bir vaziyet verdiğim halde dikkat etmemişti. Buna rağmen hatırımı sorduğu zaman "Fena değil doktor, yalnız bir parça ayağım ağrıyor." dedim. Ağrının itiraf ettiğimden daha fazla olduğunu zannettirmek için hafifçe yüzümü takallus ettiriyor, gözlerimi kapıyordum. Selim Bey değişir gibi oldu ve beni dükkanın arka tarafına çekerek derhal ayağımı görmek istedi. Yalnız ben daima potinimi çıkarmaya çalışırken o yine kendi meselesine dönmüş ve başını çevirerek tekrar Giritlilerle konuşmaya başlamıştı. Sinirli parmaklarıyla ayağımın ağrıyan yerlerini ararken Varvar Dudu'nun bir akşam evvel yaptığı gibi beni hırpalıyor, sahiden canımı yakıyordu. Muayeneyi bitirdiği zaman "Şiş falan kalmamış maşallah," dedi. "Rahat oturmuyorsunuz, fazla dolaşıyorsunuz. Eh, biraz da evham var. Ne kadar olsa İstanbul çocuğusunuz." Doktor bana Giritlilerden birini gösterdi. "Şu zavallıyı görüyor musunuz? Kılık kıyafetine bakmayın. Adeta zengin bir köylüydü. Çifti, çubuğu, zeytinlikleri vardı. Kapısında 8-10 fakir geçinirdi. Sayı-i Şahane'de şimdi bunlardan 5 yıldır kafa kemiğinin içinde dönüp dolaşan bir kurçun parçasından başka bir şey kalmadı. Allah derdin böylesini vermesin. Ne korkuyorsunuz? Mahmafi yine de kendinizi yormayın. Şöyle yatağınızda uzanın. Alın kitabınızı elinize. Sizi zorlayan kim canım? Bu vaziyet karşısında benim için bastonumu almaktan ve artık lüzumu kalmamış olmasına rağmen topallamakta devam ederek sokağa çıkmaktan başka yapılacak iş kalmıyordu. Yalnız Selim Bey'den ayrılırken heyecanla "Onu söyleyecektim," dedim. "Hemşire hanımefendiler dün lütfen bana uğramışlar. Kendilerini ziyaret etmediğim için darıldıklarını söylemişler. Kusurum çok biliyorum fakat vakit bulamadım." Doktor arkamı okşayarak güldü. "Malum malum, kilise mahallesi kızları adama vakit mi bırakırlar? Haydi uğurlar olsun, bekleriz." "Bekleriz fakat ne zaman? Çağrılmadan gidecek olursam kendimi kapılarından geri dönebilecek kadar zayıf ve kararsız buluyordum. Böyle bir hezimetin karşısında da bilmem artık ne yapmalıydı. Aklıma o esnada çocukça bir çare geldi. Kaymakam ona Selim Beylerin bir gün evvel bana geldiklerini ve sitem ettiklerini söyleyecek olursam mutlaka beni teşvik eder, hatta belki kendisi de beraber gelmeye kalkardı. Yahut daha başka bir şey de yapabilirdi. Biraz hava almak için ona küllük yolunda bir araba gezintisi teklif ederdim. Parası kendisinden çıkmamak şartıyla kaymakamın böyle bir şeyi reddetmesine imkan yoktu. Sonra Selim Beylerin önünden geçerken bir yolunu bularak kaymakam yanımda olursa kendim bir nevi himaye altında göreceğimi ve korkmayacağımı hissediyordum. O mutat neşe ve konuşkanlığı ile ablaların dikkatini kendi üstüne toplayacak, ben bir nevi karanlık içinden Afife'yi doya doya seyredebilecektim. Yalnız bunun için hiç olmazsa ikindi zamanını beklemek lazımdı. Şakaklarımda akşamki nöbeti hatırlatan bir uğultu, sakat ayağımda birdenbire hasıl olmuş bir hafiflikle çarşıyı geçiyordum. Manifatura dükkanlarından birinin önünde bir araba gözüme ilişti. Bu Selim Beylerin öteye beriye giderken bindikleri arabaydı. Hatta babamla annem Manastır Tepesi'nin eteklerine kadar onunla teşhiye etmişlerdi. Arabacı bir tahta perdenin dibine çömelmiş, kamçısını bacaklarının arasına almış, ekmek yiyordu. İkindiye doğru hükümet konağının önünde beni bulmasını tembih için yanına yaklaşıyordum. Gözlerim gayri ihtiyari dükkandan tarafa çevrildi ve tezgahın önündeki sandalyede büyük ablayı tanıdım. Evvela başım önümde, etrafıma bakmadan hızlı hızlı yoluma devam ediyordum. Fakat 40-50 adım ilerledikten sonra birdenbire geri döndüm ve aynı süratte dükkana yürüdüm. Büyük abla bir tahta kutunun içinden renkli ibrişim yumakları seçmekle meşguldü. Beni görünce sevinçle yerinden kalktı ve dükkanın daha içerlek bir tezgah önünde duran ve bizi arkasını çeviren kardeşine seslendi. Fofo bak kim geldi. Tahminim hilafına son derece sakindim. Hatta gülümseyerek bana gelen ve beyaz eldivenli elini uzatan Afife'ye çekinmeden bakıyordum. İki kardeş evvela İstanbul'dan mektup alıp almadığımı sordular. Sonra yakında evlenecek bir fakir Giritli kıza hediye almak için çarşıya indiklerini izah ettiler. Benden ziyade alacakları eşya ile meşgul olmalarına rağmen işlerini bitirinceye kadar yanlarından ayrılmadım. Güneşe çıktığım zaman büyük abla yüzüme bakarak "Sizi zayıf görüyorum biraz" dedi. Peçesini indirmiş olan Afife "Ben de öyle" diye tasdik etti. Arabacı kırmızı mendilindeki ekmek kırıntılarını silkeledikten ve atların başındaki yem torbasını çıkardıktan sonra yerine oturmuştu. Büyük abla "Bize hiç gelmeyecek misiniz artık Kemal Bey?" dedi. Başımı öne eğerek "Niçin gelmeyeyim efendim?" dedim. Rahatsız etmek istemedim. "Sizden niçin rahatsız olalım? Yarın ne? Çarşamba. Öbür gün düğündeyiz. Daha öbür gün cuma günü sizi yemeğe bekleyeceğiz. Olmaz mı? Ama unutmayın, bu sefer hiç barışmayız." Arabacının kamçısı havada, atların nalları çamurlu taşlar üzerinde şakırdadı. Afife'nin beni görmek için öne doğru eğildiğini ve peçesinin altında gülümsediğini hafif bir göz karartısı içinde fark ettim. Arka tekerlek potinimin burnunu sıyırarak geçti. Olduğum yerde duruyor, arabanın uzaklaşmasını seyrediyordum. Karşı dükkandaki bir esnafın bakışından halimde bir acayiplik olduğunu anlamasaydım daha da duracaktım. Bazı ağır yaz gecelerinde odaya azgın bir arı musallat olur. Korkunç bir uğultu ile lambanın etrafında çarpınıp çırpınmaya, odanın içinde dönmeye başlar. O kadar hızlı ki vücudunun hareketini ancak duvarlarda, tavanda büyüyen gölgesinden takip eder, bu mahlukun bu kadar kuvveti nereden bulduğuna, bu kadar ısrar ve kudurganlıkla neyi isteyip kovaladığına şaşarsınız. Afife'yi görünceye kadar geçen iki gün içinde ben de böyle mütemadi bir çarpınıp çırpınma ihtiyacıyla kuduran bir küçük canavar oldum. Herhalde bu aylardan beri devam eden uyuşukluğumun bir aksülameli. Eskiden bucak bucak insanlardan kaçtığım halde şimdi en ufak bir tanışıklığım olanların adeta üzerlerine saldırıyor, taşkın ve yersiz sevgi tezahürleriyle adamcağızları şaşırtıyordum. İlk önce iyi olduğuma ve neşemin yerine geldiğini hükmederek sevinen Varvar Dudu, gayri tabii azgınlıklarım karşısında korkmaya başlıyordu. Sabahleyin merdivenleri ikişer ikişer atlayarak indiğimi gören ihtiyar kız, "Ne yapıyorsun? Delisin, ayağını yeniden kıracaksın" diye bağırmıştı. Ben bu hiddete karşılık onu kucakladığım gibi havaya kaldırdım ve yukarıda bahsettiğim arının kudurganlığına benzer bir hızla taşlığın ortasında fırıl fırıl döndürmeye başladım. O evvela ayağımı unutmuş, "Aman kasığın çıkacak" diye bağırıyordu. Sonra onu da bırakarak feryadını "Başım dönüyor, bırak çıldıracağıma" çevirdi. Daha garibi, taşkınlıklarımın Afife'ye ait hiçbir fikirle alakası görünmüyordu. Dişçiye giderken duran ağrı gibi hastalığın bütün krizleriyle adeta birdenbire durmuştu. O kadar ki fevkalade bir mani çıksa da o gün onu görmeyecek olsam fazla bir şey duymayacağım sanıyordum. Aşkımın akılla izahı müşkül tezahürlerinden biri daha. Öğleden sonra sokağa çıkmak için giyinmiştim. Yağmurun hafiflemesini bekliyordum. Rina'nın siyah eski pelerini kukulata gibi başına geçirmiş koşa koşa meydandan geçtiğini gördüm ve hiç tereddüt etmeden camı sürüp seslendim. O birdenbire kendini alamayarak birkaç adım daha koştuktan sonra durdu, başını pencereye çevirdi. Kollarımla sokağa atılacak gibi jestler yapılarak gülüyor onu çağırıyordum. ''Çabuk gel Rina, çabuk, sana bir söyleyeceğim var.'' Meydanın bomboş olmasına rağmen kız bir sevki tabii hareketiyle etrafına göz attı, sonra tereddütle kapıya doğruldu. O gelirken ben de süratle merdivenlerden indim. Kendimi o kadar hafif hissediyordum ki mutfakta bulaşık yıkamakla meşgul Varvar Dudu'nun ayak seslerimi işitmemiş olması pek mümkündü. Rina herhalde uzunca bir yoldan geliyordu. Başının pelerinle kapalı olmasına rağmen yanakları sırılsıklandı. Şüpheyle yüzüme bakarak içeri girmekte tereddüt ederek sordu. ''Bir şey mi istiyorsunuz Kemal Bey?'' Ben sadece gülüyor, ne istediğimi söylemiyordum. Başımla mutfak kapısını işaret etmekten başka bir ihtiyata lüzum görmeden onu kolundan yakaladım, sokak kapısının arkasındaki köşeye çektim. Rina neye uğradığını anlamamıştı. Islak elbiseleriyle, koşmaktan kızarmış yüzüyle denizden yeni çıkmış bir balık gibi titriyor, çırpınıyor fakat sesini çıkarmıyordu. Zavallı kızın bileklerinden yakalayarak çarmıha gerer gibi kollarını arkasına kıvırdım ve bu vaziyette ileri fırlayan göğsü göğsüme yapışık rastgele yanaklarından gözlerinden öpmeye başladım. Rina evvela kaçınıyor, kollarımın arasında kıvranarak zayıf müdafaa hareketleri yapıyordu. Fakat bu pek az sürdü ve onun derin bir nefes aldıktan sonra sivri burnunu burnuma yapıştırdığını hissettim. Bir an evvel çıldıracak gibi titreyen, ürkek ve acemi kız çocuğu, şimdi aşkın bütün tecrübelerini geçirmiş bir kadın olgunluğu ile beni kendine çekiyor, dudaklarıyla sülük gibi dudaklarıma yapışıyordu. Mahallede değilse bile evde büyük bir rezaletin meydan alması için bu dakikada Varvar Dudu'nun kapıyı açması kafiydi. Bilmiyorum ne kadar sonra Rina'nın başını çenesinden saçlarından çekerek adeta zorla başımdan ayırdığım ve yüzümden biraz ufak mesafede tutarak baktığım vakit hemen hemen yabancı bir çehre gördüm. Yüzünün yüzüme yapışan kısımları adeta şekil değiştirmiş ve ıslak bir yanık kızıltısı bağlamıştı. Yaş içinde olan gözleri bambaşka renkler ve ışıklarla bana bakıyor, gülüyordu. Sabahleyin Varvar Dudu'ya yaptığımı bu defa da ona yaparak belinden yakaladım ve kucağıma aldım. Maksadımın ne olduğunu kendim de bilmiyordum. Belki sabahleyin matmazele yaptığım çocukluk neviinden bir oyun, belki de hakikaten fena ve ciddi. Fakat Rina için bu hareketin iki manası olamazdı. Kendisini yukarı götürmek istediğimi zannederek çırpınıyor, elinin yetiştiği yerlerde eşyayı, kapı tokmaklarını yakalamaya çalışıyor ve yalvarıyordu. ''Rica ediyorum Kemal Bey, ne zaman bırakmayacaksınız? Bağıracağım.'' Fakat biçare çocuk bu bağırma tehdidini benim bile zorla işitebileceğim bir fısıltı ile yapıyor ve ağzını adeta kulağımın içine sokuyordu. ''Rica ediyorum Kemal Bey, ayaklarınızdan öpeceğim, bırakınız.'' Ben kediyle oynayan bir çocuk gibi zalim gülüyorum. Ağzıma en yakın olan yerlerinden öperek, gözlerimle yukarısını göstererek onu ürkütmeye devam ediyorum. ''Rica ediyorum Kemal Bey, görecekler, mamaya söyleyecekler, bana dayak verecek, bırakınız gideyim.'' Yalnız garibi şuydu ki kızcağız bir yandan kendisini bırakmam için yalvarırken bir yandan dişleriyle hafifçe kulağımı yakalıyor ve beni bırakmamaya teşvik eden asıl kendisi oluyordu. Yine geleceğim Kemal Bey. Başka zaman. Ne zaman evde kimse yok, ne zaman siz istiyorsunuz? Zavallı Rina. Ne bugün ne hiçbir zaman. Mutfakta bir takunya şıkırtısının dolaşmaya başladığını işiterek onu usulca kucağımdan indirdim ve hırpalanmaktan tüyü tüsü birbirine karışmış bir köpek yavrusu gibi kapının aralığından sokağa salıverdim. Vaktinden evvel kadına alışmış bazı nadir çocuklar müstesna, benim o zamanki yaş ve halimdeki bir çocuk için bir kadını kollarına alıp öpmek hayatın en vahim bir hadisesidir ve bunu ancak uzun tasavvurlar, tereddütler, utanıp sıkılmalarla dolu bir hazırlık devresinden sonra derece derece alışmış olarak cesaret edilir. Nitekim münhasıran Rina ile meşgul olduğum, onu çılgıncasına istediğim günlerde yapılmış macera planımda bile bu kadar ilerisini zihnime sığdıramamıştım. Halbuki bir genç kızı kapının arkasından bir soğuk su testisi alır gibi şuursuz bir sükunetle kollarımı alıp kaldırıyor, yanaklarını öpüyordum. Sonra bu sufli çapkınlık vakası benim en ahlaklı zamanıma büyük bir aşkın ateşinde yanarak bir mücerret ruh kadar temizlendiğim ve bütün hayat zevkleriyle alakamı kaybettiğim bir devre tesadüf ediyordu. Bence bunun tek izahı şudur ki Rina benim için artık bir sene evvelki Rina değildi, hatta belki bir kadın bile değildi. Annemle babama olan heyecanlarım gibi ona karşı olan heyecanlarım da içimde derece derece donarak bir toprak hareketsizliği almıştı. Gerçi Rina'yı kucağımda sıkarken bir an maddi bir zevkle sarsılmamam mümkün olmamıştı. Fakat bu sadece bir netice, hayranlık yahut daha doğrusu insanlığımın sonradan beni içine düşürdüğü bir tuzaktı. Yoksa onu kollarımda havaya kaldırırken dediğim gibi bir toprak testiyi, hatta içi boşalmış bir testiyi almaktan ehemmiyetli bir şey yapıyor vaziyetinde değildim. Geri dönülmesi mümkün olmayan bir tünele dalmıştım. Yalnız babam, annem ve Rina'yı değil, her şeyi derece derece gözümde silen ve karşımda Afife'nin çehresinden başka hayat bırakmayan bir karanlığın en kesif ve vahim noktasına süratle yaklaşıyordum. 16. Selim Bey'leri ziyaretim yalnız o cuma gününe münhasır kalmadı. Bütün zamanım karışık yalanlar, hiç lüzumlu olmayan desiseler düşünmekle geçiyor, 8-10 günde bir mutlaka Afife'yi görmenin kolayını buluyordum. Mesela günün birinde bana İzmir'den bedeli mukabilinde bir palmiye saksısı geliyordu. Ben bunu etiketini söktükten sonra bir arabaya koyuyor ve oturduğum pansiyon odasında işime yaramayacak bir arkadaş hediyesi diye kapıdan Selim Beylere bırakıyorum. Acele, çok acele işlerim bulunmasına rağmen onlar arabayı savuyorlar, beni zorla yemeğe alıkoyuyorlardı. Hatta zavallı büyük abla kendisini çiğneyip geçtiğim için bana bir parça da sitem ediyordu. Selim Bey'e yaranmak için birçok fakir Girit muhaciriyle dost olmuştum. Adamcağızların hükümetteki, mahkemedeki işlerine koşuyor, istidalarını yazıyor, kendilerine ufak tefek para yardımlarında bulunuyordum. Doktor benim Girit davasını bu kadar kuvvetle benimsememe pek memnundu. Bazen Bursalı binbaşının oğlundan başka türlüsünü bekleyemezdik diyor ve bunu söylerken adeta gözleri yaşarıyordu. Bununla beraber Giritlere gösterdiğim alaka yalnız riyadan ibaret değildi. Bu adamcağızların konuştukları yanlış Türkçe uzaktan uzağa bana Afife'nin sesini ve aksanını hatırlattığı için bu alakanın temiz ve hasbi olan bir tarafı da varsayılırdı. Afife ile karşı karşıya bulunduğum saatlerde bütün heyecanım kaybolmaktaydı. Yalnız beceriksiz tavırlarım, önüme inik başım, titrek bakışlarımla değil, ruhumla da uyuşuk, aptal bir mektep çocuğu oluyordum. Arada bir bana bir şey soracak olursa onun günden güne artan üstünlüğüyle ezilmiş gibi akla gelebilecek cevapların muhakkak en çocukça ve ahmakçasını bulup veriyordum. Afife'yi her görüşümde biraz çirkinleşmiş buluyordum. Bu evvelce de söylediğim gibi onun hayalimdeki çehresiyle hakikatteki çehresinin yan yana gelmesinden hasıl olma bir şeydi. Fakat bazen tuvaletindeki ihmal, mesela henüz bir öğle uykusundan uyanmış gözleri, etrafındaki hafif şiş yahut dudağındaki bir nezle uçu ona hakikaten de maddi güzelliğinden bir şey kaybettiriyordu. Bu manzara karşısında aşkımın azaldığını zannederek adeta seviniyordum. Fakat ayrıldıktan sonra bir el onun çehresini tekrar işlemeye başlıyor ve kusurlar beni daha ziyade yakıyordu. Afife'nin şehre ineceği gün ve saatleri öğrenmek için adeta bir küçük entelijans servis teşkilatı kurmuştum. En umulmayacak yerlerde elim vardı. Onların şehirde kimlere misafir geleceklerini inceden inceye tetkik ediyor, arabacıların daima göz altında bulunduruyordum. Bin zahmetle hazırladığım, saatlerce kahvelerde oturmak, yol ağızlarında beklemek, soluk soluğa sokak aralarında koşmak pahasına temin ettiğim tesadüfler bazen bir dakika bile sürmüyordu. Hatta birkaç kere de sokakta karşı karşıya geldiğim halde onların beni görmeden geçtikleri, benim kendimi göstermeye cesaret etmeden yürüyüp gittiğim olmuştu. Bizim eski çarşaf kadını hakikaten başkalaştıran bir şeydi. Afife'yi çarşaf içinde gördüğüm zaman onu daha ziyade büyümüş, benim çocukluğum için daha erişilmez mesafelere yükselmiş zannediyordum. Peçenin kafesleri çehresinin öteki kısımlarını kaybetmesine mukabil gözlerini, dudak ve dişlerini olduğundan daha aydınlık gösteriyor, beni çılgın bir ümitsizliğe sevk ediyordu. Birbirimize iyice alışmış ve iki akraba vaziyetinde girmiş olmakla beraber bana muamelesi daima uzak ve biraz soğuktu. Bu belki de muhacir hüznü ve kendi hususi hayatındaki bedbahtlıkla, hatta biraz da şark kadın çekingenliğiyle izah edilmesi lazım gelen bir havaydı. Halbuki ben bunu sırf şahsıma karşı bir istihfaf addetmekte devam ediyor, fakat haysiyet namına bir şeyim kalmadığı için gücenmeyi aklımdan geçirmiyordum. Afife'yi görmek için kullandığım aletlerden biri de kaymakamdı. Münasip bir hileyle bu adamcağızı kurarak önüme düşürür ve teşebbüsün mesuliyetini ona yüklersem Selim Beylere gitmekten daha az sıkılıyordum. Bazen ikindiye doğru kaymakama uğrar, "Beyefendi yine başım ağrıyor, sizinle bir araba gezintisi yapalım mı?" derdim. O derhal sevinerek, "Dur şu dükkanı kapatalım," der ve önündeki kağıtları acele acele çekmecesinin gözüne kilitleyerek önüme düşerdi. Programımız ne olursa olsun dönüşte araba mutlaka Selim Beylerin önünden geçerdi. O zaman ya doktoru bahçede görürdük yahut da kaymakam kendiliğinden buraya kadar gelmişken doktora 5 dakika uğramazsak ayıp olur derdi. Onun 5 dakikası en aşağı 1 saatti, fakat bazen gece yarısına kadar uzayıp gittiği de oluyordu. Kaymakamın benimle beraber gelmesinden bir istifadem daha vardı. Onlar karşı karşıya konuşurlarken ben seyirci vaziyetinde bir köşeye çekiliyor ve kendimi unutuyordum. Afife, onun ardı arkası kesilmeyen hikayeleri, latifeleriyle meşgul bulunduğu için bana dikkat etmiyordu. Ben de bu sayede korkmadan ona bakıyor, konuşulan şeylere göre değişik manalar alan yüzüne, düşünen yahut gülen gözlerine bir ibadet vecdiyle dalmakta bir tehlike görmüyordum. Aylar geçtiği halde sıhhatimin bir türlü düzelmemesi kaymakamı düşündürmeye başlamıştı. Evvela kilise mahallesindeki kızlardan birine tutulduğumu zannederek ustalıkla ağzımı aradı. Bir netice elde edemeyince daha esaslı zannettiği bir sebep üzerinde dururdu. "Ben zannediyorum ki sen gözlerini kapayıp aileni, İstanbul'u düşünüyorsun," diyordu. "Bu Daüs Sıla denen bir yurt acısı hastalığıdır. Üzülme, bu da geçer. Yaşın ne, başın ne. Nasıl olsa bir gün memleketine kavuşacaksın." Mütemadiyen benimle meşgul olan bu adamın bir gün hakiki sebebi keşfetmesinden korktuğum için Daüs Sıla fereziyesini reddetmiyor, "Olabilir efendim, ne olacağım bilmiyorum. Üzülmemek kabil mi?" diye cevaplarla onu atlatmaya çalışıyordum.